Ayrım 14, sayfa 194. Asil'in tabağındaki yemeğe eşlik eden müzik, veranda duvarlarının ötesinden geliyordu. Binbecek Orkestrası, anonim eserlerinden biriyle seslerine başlamıştı. Balık ve önce haşlanmış sonra da kızartılmış, dünya üzerinde hamburger satan bütün lokanta zincirlerine çıkarılan diller büyüklüğünde kesilmiş patatesler. Asil acıkmıştı. Hiçbir şeyin soğumasına izin vermedi. Alışık olmadığı bir iştahla çatalını doldurup boşaltmaya başladı. Yan masada ise pansiyon sahibi ve ailesi vardı. Tek müşteri olmanın getirdiği rahatlıkla önündeki balığı parmaklarıyla yiyor, arada da avucuna sıkıştırdığı bardaktan su içiyordu. Soluk alabildiği nadir anlardan birinde "Elinize sağlık Fevziye Hanım, balık muhteşem olmuş" dedi. Konuşurken duymadığı kadının gülümsediğini gördü. Ofisteki televizyonun çalıştığını herkes duyuyor ama ekranın kimin neden söz ettiğiyle kimse ilgilenmiyordu. Yan masadakilerin Yahya dışında sırtları dönük oturduğu ofisin penceresinde kendini bir saniyeliğine gören Asil ve elleri durdu. Ekranı kaplayan yüzü, atsız ve yüzsüz bir konuşmacının boğuk sesi. Bir saniye için kendisiyle göz göze gelen Asil başını sağa çevirip Yahya'ya baktı. Yahya da Asil'e bakıyordu. Asil kaşlarını öyle bir indirdi ve gözlerini öyle bir kıstı ki Yahya anladı. Gördüğünü unutması gerektiğini. Bir sırrın daha sahibi olduğunu. Çocuk sadece gülümsedi. Asil de peşinden. Biraz önce ekrana sıvanmış fotoğrafı Ne Kadar Kötüsün adlı belgeselin yayınlandığı aylarda peşine düşen foto muhabirlerinin yakaladığı bir pozdu. Sağ gözünün sadece birkaç aydır kahverengi olduğu günler. Yahya'nın sorusu bir zaman yolcunun neden olduğu ve Asil'i o günlerden serin veren de akşamına getirdi. Yemekten sonra oyun oynayalım mı? Asil'den önce babası çekti dilini ve ateş etti. Yahya, yemeğini ye, rahatsız etme kimseyi. Yaralanan Yahya'nın ilk yardımına koşmak Asil'e düşmüştü. Merak etmeyin, sorun değil. Tamam Yahya, yemekten sonra. Yaşı küçük ve bünyesi güçlü olduğu için hızla iyileşen Yahya gülerek yemeğe devam etti. Diğerleri gibi. Tabağı ve bardağı boşalan Asil arkasına yaslanıp gömleğinin cebinden çektiği paketten bir sigara tırnakladı. Dudaklarının arasındaki sigaranın ucunu pantolon cebinden gelen bir çakmak aydınlattı. Pansiyonun sahibi de yemeğini bitirmiş ve ofisine geçmişti. Anteni ayarlamaya çalıştığına bakılırsa televizyon izleyecekti. Fevziye masadakileri toplayıp mutfağa açılan kapıdan girip çıkmaya devam ederken Yahya Asil'in karşısına çoktan oturmuştu. Dirsekleri ve elleri masada, çenesi de fazla değil bir karış yüksekteydi. Yüzündeki gülümsemeye zarar vermeden konuştu. Biliyor musun, çok hızlı kaş kaş kaş kaş kaş dersen aşk oluyor. Ağzından çıkan dumanın bitmesini bekleyen Asil denedi. Kaş kaş kaş kaş kaş kaş kaş. Evet, tebrik ederim. Nereden öğrendin? Yahya Asil'e bir şey öğrettiği için mutluydu. Babamın bir arkadaşı Kaş'ta oturuyor. O öğretmişti. Sen aşık mısın? Bu kez Asil dumanın ağzına girmesini bekledi. Öyleydim ama şimdi değilim. Söyle bakalım, ne oynamak istiyorsun? Aslında Yahya herhangi bir oyuncağı yoktu. Oynamak istediği tek oyun Asil'le konuşmaktı. Bilmem, sen oyun biliyor musun? Bir tane biliyorum. Bak şimdi, çevrendeki eşyalardan herhangi birini seç ve onu düşün. Ama sadece onu düşün. Ben de gözlerine bakayım ve hangi eşyayı düşündüğünü tahmin etmeye çalışayım. Anlaştık mı? Yahya heyecanlanmıştı. Anlaştık, bir dakika, ben önce düşüneyim. Çocuk başını sağa ve sola çevirerek kendisine büyük gelen sandalyede iki yöne doğru da kayarak verandada seçebileceği bir eşya aradı. Buldu. Yan masadaki tuzluğu seçti. Sadece tuzluğu düşünmeye çalıştı ama olmadı. Çünkü bir saniye boyunca tuzluğu düşünüyorsa bir saniye sonra da Asil'i düşünüyordu. Sonraki saniye annesini, bir sonraki saniyede Asil'i televizyonda gördüğünü ve tekrar tuzluğu düşünüyordu. Yardım istedi. Olmuyor, sadece onu düşünemiyorum. Fevziye'nin masaya koyduğu viski şişesiyle kadeyi buluşturan Asil konuştu. Akıl kelimelerle çalışır. Bu yüzden her şeyin ve herkesin bir adı vardır. Neyi seçtiysen içinden sürekli adını söyle. Bir süre sonra aklında sadece Asil'in söylediğin eşya kalacaktır. Sonra o eşyayı eline tuttuğunu düşün. Eğer büyük bir eşyaysa ona sarıldığını düşün. Böylece aklın o eşyanın sert mi yoksa yumuşak mı, soğuk mu yoksa sıcak mı olduğunu, sanki gerçekten ona dokunuyormuşsun gibi hisseder. Aklın o eşyayla dolar. Evet, şimdi dene bakalım. Tamam. Yahya tuzlu kelimesini dudaklarını oynatmamaya çalışarak içinden defalarca tekrarladı. Gerçekten de bir tuzluk gelip oturdu zihnine. Yan masadaki tuzluk. Sonra sağ eliyle uzanıp onu tuttuğunu hayal etti. Yumruğunun içine soktuğunu, hangi parmaklarının ve parmaklarının neresine değdiğini hissetti. Tuzluğun ne kadarın elinden taştığını zihninde gördü. Asil çocuğun hazır olduğunu anladı ve tahmin etti. Mangal, duvarın yanındaki mangal. Hayır dedi Yahya gülerek. Tuzluk, bak şuradaki tuzluk, bilemedim. Asil bu oyunda ilk kez kaybediyordu. O güne kadar gerçekten düşünülen bütün eşyaları doğru tahmin etmişti. Elindeki kadehi 3 Adem elması gelgitinde boşaltıp yeniden doldurdu. Yahya, hadi sıra bende. Ben tahmin edeceğim dedi. Bir eşya seç ve düşün ama iyi düşün. Asil güldü. Tek kahkahalık bir gülüş. Hazır bütün bedenini hissediyorken üzerine oturdu ve çevresini saran sandalyeyi seçti. Anda bağırdı Yahya. Sandalyen, oturduğun sandalye. Asil'in zihni durdu. Asil'in zihni çalıştı. Tesadüf mü? Olanaksız. Ne diyeceğini bilemedi. Doğruyu söyledi. Bildin sandalye. Yahya inanmadı. Hayır, yalan söylüyorsun. Gerçekten ne düşündüğünü söyle. Haydi. Asil bağıran Yahya'nın sesini kısması için yere bakan avucunu göğüs hizasına getirip indirdi. Çocuk fısıldayarak tekrarladı. Ne düşünmüştün? Lütfen söyle. Asil üzerine düşeni yaptı. Yalan söyledi. Tamam, kabul ediyorum. Yalan söyledim. Senin sandalyeni seçmiştim. Oturduğun sandalyeyi. Yahya'nın yüzü bir limon gibi sıkılıp ekşidi. Ama yeniden gülüp konuşması uzun sürmedi. Asil'in ikinci kadeyi boşaltması Yahya'nın konuyu değiştirmesine yetecek bir zamanda. Tam olarak 2 dakika 4 saniye. Sesi son fısıltısıyla aynı çaptaydı. Televizyonda neden seni gösteriyorlardı? Çünkü benden korkuyorlar. Neden? Çünkü bütün sırlarını biliyorum. Ben de senin sırlarını biliyorum. Sen de benden korkuyor musun? Asil bir benzeriyle konuştuğunun farkındaydı. Gülümsedi. Nedeni zihnini kaplayan bir duyguydu. Mutluluğa benziyordu. Yahya'nın varlığını bilmenin mutluluğu. Hayır Yahya, senden korkmuyorum çünkü sen iyisin. Çocuk Asil'in yanında kendini iyi hissediyordu. Ama sen de iyisin. Kafamdaki Asil ortaya çıkana kadar iyi değilim. Hatırlıyor musun onu? Beklediğim Asil'i. Evet evet, ilk kötülüğümü yapınca benim de kafamda bir Yahya olacak. İyi bir Yahya, kötü Yahya ile konuşacak. Sen çok zeki bir çocuksun. Ama şimdilik hiç konuşmayan iyi bir Asil var kafamda. O bana neyin iyi olduğunu söylemediği sürece ben de iyi değilim. Peki neden sustun? Neden artık konuşmuyor? Bilmiyorum ya, hiç bilmiyorum. Bir yerde bir yanlışlık yaptım, onu dinlemedim. Bir insanın canını yakmasına neden oldum. Galiba bu yüzden. Ve belki de onu bir daha hiç duymayacağım. Belki de benimle hiç konuşmayacak. Merak etme, ben sana neyin iyi olduğunu söylerim. Şişenin yarısı Asil'in midesindeydi. Diğer yarısını da yutmak için kadehini doldurdu. Yüzüne göre daha fazla geniş gözlere sahip Yahya'ya bakıp konuştu. Teşekkür ederim. Bana yardım edeceğine eminim. Baban çağırıyor. Adam pencereye parmaklarını dizleriyle vuruyordu. Yahya sandalyesinden kayıp ofisin kapısına doğru koştu. Asil Yahya'nın kiri topuklarını gördü. Çocuk odaya girdi. Pencereden sıyrılan profili babası tarafından nazarlandı. Belki de pansiyonun tek müşterisini rahatsız etmemesini söylüyordu. Ama Asil dudak dilini sökemiyordu. Omuzları göğsüne düşmüş olan Yahya ofisten çıkıp Asil'in yanına geldi. Ben uyumaya gidiyorum. Yarın yine denize gideriz, olur mu? Olur Yahya. Baban izin verirse gideriz. İyi uykular. Asil pansiyonun kapısından geçip yok olana kadar çocuğun sırtını ve dirseklerini izledi. Bir sigara yaktı. 7 sigara birden içmek istedi. Düşündü kendini, çocukluğunu, düşünmemesi gereken her şeyi. Düşürdü kendini, çocukluğunu, her yere. Gözleri dolu doluydu. Tıklım tıklım gözyaşı. Şişeyi boynundan yakalayıp ayağa kalktı. Verandadan inip yürümeye başladı. Bin böceğin iki yakasında çığlık attığı toprak yola çıktı. İlk damla göz bebeği kadardı. O gece Asil o kadar ağladı ki sol gözü kahverengi oldu. O geceden Asil o kadar acı çekti ki geriye tek bir karanlık bile kalmadı. O gece Asil gerisi gündüz oldu. O gecenin sabahında Asil'i verandada bulan Yahya'ydı. İyi misin? Göz kapaklarını araladı. Çocuğun ardındaki güneşe rağmen konuştu. Silah de hızlı. Yahya güldü ve Asil'in elini tutup kalkmasına yardım ettiğini sandı. Bir yandan da konuştu. Dile döndüğünce hızlı. Silah silah silah silah silah silah. Hasil oluyor. Asil olmuyor. Sayılmaz. Sayılır çünkü benim adım Hasil. Bir zamanlar Kobo'dan gelen birinin dediği gibi biz Kobo'lular asla yalan söylemeyiz. Gerekirse gerçeği değiştiririz. Söylediklerimize uysun diye. Kimsenin uyanmadığı bir saatte uyandırıldığı için gecenin sonunu verandanın zemininde geçirdiği pansiyon sahibi tarafından anlaşılmayan Asil gördüğü ilk anda Fevziye'yi bir bira alabilir miyim dedi. Sabahın 8'i. Birçok şeyin başlangıcı. Birçok şeyin bitişi. Durmayanlar, nefes almak ve içmek. Asil ikisini de sırayla yapıyordu. Ağrıyan başı değil göğsüydü. Zihni değil kalbiydi. Yan masada oturan Yahya'nın kahvaltı saatiydi. Pansiyonun sahibi uyanmış ve verandayla adımını atmıştı. İlk gördüğü Asil oldu. Sonra tuttuğu bira. Asil'i gördüğü anda gülümsemek üzere genişleyen ağzı şişeyle birlikte büzülüp tek bir nokta oldu. O bir noktadan günaydın ne kadar çıkarsa Asil de o kadar duydu. Günaydın dedi Asil de. Sabah kibarlığı sırasını sağlamak için. O artık konuşmak istemiyordu hiç kimseyle. Gözünün önünden gitmeyen köpek iskeletinin yerinde kendisini görüyordu. Yarısı kuma gömülmüş iskeletinden dalgaların kemik söktüğü bir Asil. O iskelet kadar sessiz kalmak istiyordu. Çünkü Yokovar'ı durmuştu. Yokovar'ı yok olmuştu. Asil benim tarafından terk edilmişti. Ve bunun neden olduğunu kimse bilmiyordu. Gonca'nın intiharı diye düşünüyordu Asil. O yüzden oldu. Zihnimden asla atamayacağım bir suç işledim ve onunla birlikte öleceğim. Bir suçla gömüleceğim. Bu yüzden bilgiye yetenek ve düşüncelerimi harcayarak yaratmak ve yarattıkça yok olmak artık olanaksız. Ben bir ayağı iskelede, diğeri demir alan bir tekliğinin güvertesinde olan, parçalanmaya yüz tutmuş bir aptalım. Her zaman olduğum gibi. Benimle tanışanların kendilerine bile itiraf edemedikleri ama hissettikleri gibi ben bir aptalım. Dudakların arasındaki domatesin suyu çenesine akan ve yüzündeki nehir yatağı elinin tersiyle kurutan Yahya yutkunup konuştu. Asil'e bakmıyordu ama sadece Asil duydu. Sen aptal değilsin. Efendim? Yahya Asil'e baktı ve çatalındaki salatalık parçasının çeyreği ağzındaydı. Yine de konuşabildi. Bir şey demedim. Asil üstelemedi. Tanıştığı ve seslerini ezberlediği insanların zihninde konuşması ilk kez olmuyordu. Bütün hayatı böyle geçmişti. Delirmenin neye benzediğini iyi bilirdi ve nasıl başladığını. Bu yüzden sakin olması gerektiğini düşündü. Çok sakin. İç organlarının çalışmasını, hücrelerinin yaşlanmasını yavaşlatacak kadar sakin. Elindeki birayı bir bardak su gibi içti. Nefessiz kalana kadar. Şişenin dudağını ağzından çekince bir okyanusun en derin mağarasından yüzeyine çıkmış gibi nefes aldı. Başını yukarı kaldırıp havayı yutuyormuş gibi. O an birini anımsadı. Klinikte tanıştığı Macar doktoru. Janos Kandor. Hiçlik yoktur demişti. Vakum vardır. Bir pencere düşün. Onu açarsın ve içine doğru çekilirsin. Vakum varsa hiçlik yoktur. Uzun sohbetler. Türkçe konuşan bir Macar. Budist. Hiçbir yerde altın bulamayacağını anlayan bir madencinin kazmayı kendine vurması gibi Asil de olası bir vakumun merkezini zihninde aramaya başladı. Ama beninden eser yoktu. Halbuki sadece eser yaratacak yok olanlardan eser kalmazdı. Ben daha hiçbir şey yapmadım dedi Asil. Güneşin sarmaşıklarının arasından girip masalarına düştüğü verandada. Yahya'nın duyacağı bir yükseklikte konuşmuş, tabağını bir ekmek parçasıyla süpüren çocuğun dikkatini çekmişti. Birlikte yaparacağız. Asil nöbetinden uyandı. Efendim? Yahya gülüyordu her zamanki gibi. Birlikte denize gideceğiz. Çocuğa bakan ve onu duyan Asil hiçbir şey görmüyordu. Çocuk fark etti. İyi misin? Asil sandalyesinden kalkmaya çalıştı ama başaramadı. Bacaklarındaki güç kullanılmak istemiyordu. Sandalyeyle birlikte düştü. Düştüğü yerde kaldı. Kadın ile adam Asil'in yanına koştu. Adam Asil'in başını ellerinin arasına aldı. Sarhoş bu herif, sızmış dedi. Devamını da getirdi. Tut Fevzi'yi, götürelim şunu odasına. Verandada sürükleyip koridorda taşıdılar. Odasına sokup yatağına bıraktılar. Kapıyı kapatıp küfrettiler. Adam dışından, kadın içinden. Yahya ise hiçbir şeye ve hiç kimseye dokunmadı. Sadece izledi. İzledi ve korktu. Korktu ve titredi. Çünkü nefes alalı sadece 6 yıl ve Asil ile tanışalı 2 gün olmuştu. Elindeki tabancayla kendini öldürdü. Fazla değil, 3 yaşındaydı. Gözlerini açtı. Kulaklarında tabancanın sesi kaldı. Nerede olduğunu anlamak için avuçlarının çevresinde gezdirdi. Bir yatak, yırtılmış bir cibinlik, bir tavan, duvarlar, bir yatak daha. Doğruldu. Yüzü cibinliğe değdi. Ayaklarını yataktan düşürüp beyaz fayanslara baktı. Kalktı, bir odadaydı. Kapısı vardı. Kilitli miydi? Hayır. Koridora çıktı ve ışığa doğru yürüdü. Eşiği geçen çıplak ayakları verandaya yaslandı. Bir otel, motel, pansiyon, bunlardan biri. Bir pansiyon olmalı, boktan bir pansiyon. Burada ne işin var dedi yüksek sesle. Yahya Asil'e bakıyor ama o kimseyi tanımıyor ve konuşmaya devam ediyordu. Benim aşık olduğum bir kadın var, öldü. Onun acısını çekiyorum, dayanılmaz bir acı. Sustu, gerisini düşündü. Bu acıyla yaşamanın imkanı yok, imkansız. Kendimi öldürmem lazım, yoksa mahvolurum. Hayatta kalamam ama annem, babam, onlara ne olur? Ben ölürsem onlar da mahvolur. Onları da öldürmeliyim. Önce onları, sonra kendimi. Eve dönmeliyim, eve. Çıplak ayakla Asil'in verandadan çıkacağını anlayan Yahya koşup önüne geçti. Nereye gidiyorsun? Asil başını ve bakışlarını eğip çocuğa baktı. Sen de kimsin? Ben Yahya'yım, tanımadın mı? Birlikte denize gidecektik. Ben yüzemem, yüzmeyi bilmiyorum. Ayakların çıprak, toprak çok sıcak, gitme. Asil başını ve bakışlarını daha da eğip ayaklarına baktı. Çocuk haklıydı. Demek ki siten simitleri buralarda bir yerlerdeydi. Döndü, pansiyona girdi. Koridoru geçip odasının önünde durdu. Kapıyı açıp girdi. Yatağın yanındaki ayakkabılar siyahtı. Üzerindeki gömlek ve pantolon kadar siyah. Hiçbir yerde siten simitlerin beyazı yoktu. Çalmışlar dedi. Yine çalmışlar. Önce yüzümü çaldılar, şimdi ayakkabılarımı. Siyah ayakkabıları giyen Asil yatağa oturmuş bağcıkları düğümlemeye çalışıyor ama başaramıyordu. Yahya açık kapının eşiğinde duruyor ve içine dökmeyi bekleyen bir yağmur bulutu gibi Asil'i izliyordu. Korkuyor ama ne diyeceğini bilemiyordu. Bağcıkları ayakkabıların içine sokmuş olan Asil ayağa kalkıp üzerine yürüdü. Yahya kenara çekildi. Koridorda ilerleyen Asil'i takip etti. Bir adım gerisinden. Asil birden durup döndü. Ne istiyorsun? Kekeleyerek bağıran Asil'in bakışı Yahya'yı bir örümcek ağı gibi kaplayıp hareketsiz bırakmıştı. Ama çocuk güçlüydü. Üzerindeki bakışı silkinerek parçaladı ve konuştu. Asil, ben Yahya. Hani oyunları oynadık. Ben seni ne düşündüğünü tahmin ettim. Hatırladın mı? Asil anımsamıyordu. Ne çocuğu ne de pansiyona nasıl geldiğini. Işığa dönüp yürümeye devam etti. Pansiyondan çıkıp verandayı geçti. Yaya terliklerini giyip peşinden gitti. Fevziye mutfakta, babası kasabadaydı. Yürüdüler. Toprak yol bitti. Asil asfaltın başladığı çizgide durup döndü. Gelme peşimden, evine dön. Asil'in tetik parmağı 50 adım uzaklıktaki ancak açtıkları küçük tepeden ötürü görünmeyen pansiyonu gösteriyordu. Barcelona limanının girişinde Amerika adındaki kıtayı gösteren Christoph Kolomb heykeline benziyordu. Her ne kadar Asil sıradan bir boya sahip olsa da Yahya'ya 51 metre ve 30 santimetrelik sütunun üzerinde duran 7 metrelik heykel kadar uzak görünüyordu. İkisinin de kolları bir ok gibi uzanmış ve yumruklarından fırlamış tetik parmakları kimsenin göremediği bir yeri işaret ediyordu. Christoph Kolomb heykeli arasındaki tek fark Asil'in solok olmasıydı. Belki bir de konuşması. Evine dön, beni takip etme. Ama sağırlık sırası Yahya'daydı. Dönmeyecekti, izleyecekti. Asil'in peşinden yürüyecekti. Çünkü 6 yaşında hiçbir çocuk gibi değildi. Sessizliği ve hareketsizliği Asil'in kapıları ağır ağır kapanan zihni için fazla karmaşıktı. Heykel canlandı ve dönüp yürüdü. Asfalt karayolları haritasında şehirler arası yol olarak belirtilen bir çizgiydi. Göbeğinde kesik ve beyaz şeritler taşıyan siyah bir yol. Ne sağında ne de solunda hayat olan bir yol. Ne ağaç, ne hayvan, ne de insan. Denize 10 küsur kilometre uzaklıkta olduğuna inanılması zor bir çoraklık. Güneşle beslenen bir boşluk. Güneşin ışığını ekip toz biçtiği araziler. Güneşin ışığını ekip serap biçtiği bir yol. Yürüdüler. Çocuğun asfalta sürtünen terlikleri ve Asil'in gıcırdayan dişlerinden başka gürültü kaynağı yoktu. Aralarındaki uzaklık Asil'in gölgesi kadardı. Gölgenin bittiği yerde Yahya başlıyordu. Konuşmuyor ve durmuyordu. Sadece ter. Sadece terliyorlardı. Alınları, tabanları, sırtları, bacaklarının arası, enseleri, şakakları terliyordu. Önce avuçlarıyla kuruladılar. Avuçları ıslandı. Sonra bilekleriyle kuruladılar. Bilekleri ıslandı. Sonra da hepsini giysileriyle kurulamaya çalıştılar. Giysileri ıslandı. Kuru olan hiçbir yerleri kalmadı. Yahya Asil'in hızına yetişmekte zorlanmaya başlamıştı. Bazen duruyor, biraz dinlendikten sonra peşinden koşarak yakalayıp yeniden yürümeye başlıyordu. Bir sineğin çıkardığı ses kadar duyuldu. Uzaktaki arabanın motor gürültüsü. Sonra sinek hayvana, hayvan arabaya dönüştü. Asil'in arabayı durdurmak için kaldırdığı avucu havada kaldı. Araba yeniden hayvan oldu, sonra da sinek. Sonra yolun iki yakasının birleştiği ufukta kayboldu. Birbirine paralel çizgilerin asla birleştirmediğini iddia edenlerin orada olmaları gereken bir andı. Her şey nereden baktığına, dolayısıyla nerede durduğuna bağlıydı ya da nerede yürüdüğüne. Artık pansiyondan gerçekten uzaklaşmışlardı. Sadece görünmediği için değil, 44 dakikadır yürüdükleri için pansiyon uzaktaydı. Yahya 44 dakika daha yürüyüp evine dönemezdi. Yok olmuş bir arabanın peşinden aldığı gözlerini dönüp Yahya'ya düşüren Asil, çocuğun çöküşüne tanıklık etti. Yahya'nın bacakları katlandı ve topuklarının üzerine oturdu. Sonra da avuçlarını güneşin ütülediği asfalta dayadı. Şefika'nın evinde yaktığı avucunu anımsamayan Asil, çocuğu koltuk hatlarından tutup kaldırdı. Önce ayaklarının üzerine, sonra da havaya ve omuzlarına yerleştirdi. Yahya'nın dizlerinden arta kalanlar Asil'in göğsüne saktı. Elleri ise önce Asil'in saçlarını, sonra kendi dizlerini tuttu. Asil çocuğun ellerini avuçlarını alıp yürümeye başladı. Yahya düşmeyecekti. Tabii eğer Asil düşmezse. Gölgeleri eski masallardaki devlerinkine benziyordu. Adımları ağır, saçları sıcak, ağızları açıktı. Susamışlardı, hem de çok. Terlerini içecek kadar. Bir sinek daha duyuldu. Döndüklerinde bir otobüsle karşılaştılar. Şoförü dışında içinde kimse olmayan 49 kişilik bir otobüsle. Ama durmayan bir otobüsle. Bu kez havada kalan sadece Asil'in eli değildi. Dört kol vardı asılı duran. Görünmez iplerle gökyüzüne doğru çekilen dört kol. Ya ipler koptu ya da kuklacı böyle istedi. Kollar indi, Asil yürümeye devam etti. Güneşin batıya yattığı ama kızgınlığından vazgeçmediği saatlerde. Yahya ve Asil bir aret parçasıydı. İki bacağın üzerinde ilerleyen. Onlar da yorgunluktan duramadıkları için birbirlerinin önüne geçiyorlardı. Duramayacak kadar yorgun ama ölemeyecek kadar da hayattaydılar. Belki bir mucize olup yola bir komşu gelebilirdi. Bir nehir, suyunu içip kıyısındaki ağacın gölgesinde dinlenecekleri. Ama olmadı. Onların kutsallıklarında ne mucize ne de yanlarından geçen 11 araba, 3 kamyon ve 6 otobüsün durması vardı. Asil ve Yahya'nın kutsallığı terk edilmiş olmalarından geliyordu. Hayatlarındaki tek mucize karşılaşmış olmalarıydı. Araları ter damlalarıyla dolu kirpiklere sahip göz kapaklarının izin verdiği kadar gördüler. Asil derhal Yahya biraz sonra okudu. Kasabanın tabeladaki adını. Asil'in daralmış zihni anladı. Ölmeden varacaklarını. Yahya Asil'in omuzlarında rüzgarın savurduğu bir başak gibi sallanıyordu. Asil'in omuzları bir devenin hörgücü, Yahya ise bir bedeviydi. Dudakları çorak, avuçları sırılsıklandı. O güne kadar kimse evinden Yahya gibi kaçmamıştı. 3 saat 37 dakikadır konuşmayan Asil açık ağzını ses çıkarmak için kullandı. Hala hayatta olduğunu kendine kanıtlamak için. Eve dönüp annem ile babamı öldüreceğim. Sonra da kendimi. Bu acı korkunç, bu acı felaket, bu acı benim sonum, bu acı benim her şeyim. Senin yanına gelemeyeceğimi biliyorum sevgilim. Ama sensiz burada kalamam. Ölünce nereye gideceğim umurumda değil ya da nerede kalacağım. Tek istediğim ölmek. Ama önce annemi ve babamı öldürmek. Çünkü onlar dayanamazlar. Kim dayanabilir ki çocukların ölüm acısına? Kimse, hiç kimse. Onlara bu acıyı çektiremem. Ben bu acıyı kimseye çektiremem. Seninle buluşmak için değil sevgilim. Sensiz yaşayamadığım için kendimi öldüreceğim. Asil'in yarısı ağzının dışında, yarısı içinde kalan sözleri Yahya'yı uyandırmıştı. Çocuk haftalarca hasta kalacak kadar zayıf düşmüş ama yine de Asil'i duymuştu. Ancak dediklerinden hiçbir şey anlamıyor. Sadece arada bir öldürmek kelimesini duyuyordu. Uzun yürüyüşün zihninde bıraktığı son güçle konuştu. Yapma, öldürme. Ama Asil'in gittiği yol dönmesine yetecek kadar geniş değildi. Duymuyordu Yahya'yı, anlamıyordu. İnce sesinin söylediklerini, sadece konuşuyordu. Aşık olduğu ölü kadın Asil'in sevgilisi miydi, sevgilisi olmuş muydu, onu sevdiğini söylemiş miydi? Ne bu soruların ne de yanıtlarının bir önemi vardı. Çünkü Asil o kadının adını bile anımsamıyordu. Sevgilisi o güne kadar ölmüş milyarlarca kadından biri olabilirdi. Zihni 5 milyar yaşındaki güneş kadar eskiydi. Geçmiş ve gelecekteki bütün acılar Asil'e aitti. 5 milyar yıldır yanan güneşin bir parçası kalbinde ve zihnindeydi. Bu da Asil'i 72 kiloluk bir terbezi yapıyordu. Bir sokak gösterisine benzeyen Asil ve Yahya kasabanın ilk binalarının pencerelerinden görüldüler. Görenler ikinci kez bakmadı. Çünkü durdukları yerden ne Asil'in terden ne de Yahya'nın gözyaşından ıslanmış yüzü görülebiliyordu. Trafik ışıklarının kırmızısı bile gözlerini yakıyordu. Bu yüzden hiçbir kavşakta durmuyor, tehditkar kornaların eşliğinde karşı kaldırımlara geçiyordu. Asil'in ilkel zihni bir otogar arıyordu ya da bir otobüs. Kasabadan evinin bulunduğu kente giden herhangi bir şey ve o herhangi bir şeyin yolcu beklediği herhangi bir yerini arıyordu. Ama sadece çarpışıyordu. İnsanlarla, tabelalarla, el arabalarıyla, omuzlarındaki Yahya'yla. Alnı gözlerinin çevresi, burnu, çenesi, yanakları dağlanmıştı güneş tarafından. Yahya'nın yüzü gibi. Çocuğun göz kapakları birleşmiş ve derisi kemiklerini taşıyan bir çuvala dönüşmüştü. Terliklerinden biri kim bilir nerede düşmüş, ayakları toza yatırılmış fare cesetleri gibi cansızdı. Bir meydana geldiklerini bitişen yolların genişliğinden anlayan Asil kaldırımın ucunda durdu. Yoldan sadece 20 cm yükseklikteki kaldırımdan intihar edecekmiş gibi kendini bırakıp geniş bir caddeyi geçti. Önüne gelen ilk kaldırıma çıkan Asil Yahya'nın babasıyla göz göze geldi. Asil adamı tanımadığı için yürümeye devam etti. Ama adam tereddüt etmedi. Yahya'yı Asil'in omuzlarından çekip aldı ve olanca sesiyle bağırdı. İşte bu herif. Asil'in azli. Belinden tutarak Asil'in omuzlarından çekip aldığı çocuğu sağ kolunun altına sıkıştırandan bağırmaya devam ediyordu. İşte bu Asil yaşayan televizyondaki herif şimdi de çocuğumu kaçırıyor. Adamın sol yumruğunun içinde Asil'in siyahtan toprak rengine geçmiş gömleğinin yakası duruyordu. Asilsiz çocuğa bakıyordu. Saatlerdir omuzlarında taşıdığı çocuk artık bir adamın kolunun altında insan derisinden üretilmiş bir çanta gibi duruyordu. Babası Yahya'yı belinden kavramış, başı ve bacakları yere doğru eğilmişti. Adam her bağırında başı da bacakları da sallanıyordu. Ama Asil daha fazla ayakta duramadı. Omuzlarında düşürmekten korktuğu bir çocuk yoktu artık. Dizlerinin üzerine çöktü. Gözleri hala yüzünü göremediği çocuktaydı. Yakasını bırakmayan babasıyla birlikte sarsılan çocukta. Bu yüzden ilk yumruğun kim tarafına atıldığını anlayamadı. Sol şakağındaki basın çenesini kafasından ayıracak kadar şiddetliydi. Ama Asil düşmedi. Sadece başı iki omzunun arasında gidip geldi. Yahya'nın babası ağırlığını sol ayağına verip sağ bacağını kaldırdı. Ayağını bastığı yerde Asil vardı. Sağ ayağını saran siyah ayakkabısının topu Asil'in göğsüne bir çekiç gibi indi. Dizlerinin üzerinde olduğu için ancak bir karış geriye düşen gövdesi görünmez bir virajı alıp sağ kolunun üzerine yıkıldı. Asil devrildi. Ayakkabılar gördü. Rengarenk insanlar gördü. Başka insanların bacaklarının arasından. Saatler gördü. Yüzükler. Kapatmadı gözlerini. İzliyordu. Her şeyi, herkesi. Sesler duydu. Kornalar, küfürler, ağlayan Yahya ve küfürlerin devamı. Alınları kırıştıran güneşin ışığını insanlar kesti. Vurmak için eğilen, doğrulup çekilen insanların gölgeleri. Yattığı yere güneş girmiyordu. Asil saatler sonra ilk kez bir serinlik hissetti. Yüklendiği her darbede biraz daha ıslanıyordu. Ter mi, kan mı, tükürenlerin salyası mı belli değildi. Karışmışlardı, infazcılar gibi. Onlar da karışmıştı. Aynı kaldırımda yürseler birbirlerinin midelerini bulandırırlardı. Ama artık tek bir beden inşa etmiş, şeytanın kuyruğunu yiyorlardı. Toplumsal cephe, ulusal cephe, insanlık Asil'e karşı, dünyanın kurtuluş savaşı. Dizlerini karnına çeken asil başını da avuçların arasına soktu. Bu haliyle 10 kez küçültülse herhangi bir kadının rahmine sığardı. Ama doğmuştu bir kez, dönüşü yoktu. Derisi gerilip bollaşıyor, dişleri azalıp çoğalıyordu. Saçları kopuyor, ayak parmakları kırılıp dökülüyordu. Gömleği yaralarına gömülüyor, pantolonun sıcak asfaltı yapışıyordu. Bilekleri çatlıyor, burnundan kemik akıyordu. Omuriliği bir fermuar gibi açılıyor, sırtı yarılıyordu. Diz kapakları sökülüyor, bacakları çürüyordu. Dirsekleri kazınıyor, parmak izleri siliniyordu. Dili kesiliyor, damağa düşüyordu. Ses telleri kopuyor, boğazı yanıyordu. Göz kapakları yırtılıyor, asil görüyordu. Kulakları deliniyor, asil duyuyordu. Sirenleri, tekbir getirenleri, alkışlayanları, yan kesicilerin tuttukları nefesleri, yayanın hışkırıklarını, seyyar satıcıları, belediye hoparlörlerinden düşen anonsları, kadın çığlıklarını, atacak sloganı kalmayanların okumaya başladıkları İstiklal Marşı'nı ve akşam ezanını duyuyordu. Sonra hepsi durdu. Birden. Üzerlerine gökyüzünden tonlarca lav yağmış gibi. Sesler de bedenler de taş oldu. Çünkü Asil'in zihni son kez konuştu. Azledildin. Her şey bitti. Bundan sonra düşünmeyecek, bilmeyecek ve yaratmayacaksın. Sonra yeniden başladı. Hepsi birden. Taşlar çatladı. İçlerinden sesler ve bedenler çıktı. Aldığı son nefesi vermeden önce Asil'in açık gözleri karşılaşmalarına eş bir mucizeyle Yahya'yı gördü. Çocuğun sol gözü mavi, sağ gözü yeşildi. Asil güldü. Asil öldü. Azil, Türkçe'de görevden almak, Arapça'da hamileliği engellemek uğruna kadının haricine boşalmak anlamına gelir. Asil, görevden alınmış ve insanlığı döllememesi için dışına terk edilmiştir. Çünkü kendisine sunulmuş olan bilgi, yetenek ve düşüncelerin ağırlığından zihni kapanan ve delirmiş olan milyonlarca haberciden biridir. Delirenler affedilmez ve terk edilir. Bu da suçu olmayan bir insana verilebilecek en büyük cezadır. Deliren habercilerin sonu intihar değilse linçtir. Benzersiz zihinlerini yönetmeyi öğrenip hayatta kalanlarsa peygamber olarak bilinir. Milyonlarca olasılıktan sadece biri gerçektir. Milyonlarca doğumdan sadece biri asildir. Milyonlarca asilden sadece biri Yahya'dır. Milyonlarca görevliden sadece biri görevi yerine getirir. Milyonlarca dölden sadece biri kutsaldır. İnsanlık tarihi kutsal olanları anlatır. İnsanlık tarihi doğurtanları anlatır. Tarih insanlık rahmine düşmüş peygamberleri anlatır. Azledilenlerin tarihini anlatansa asilin hayatıdır. Çünkü hepsinin laneti aynıdır. Düşünmek. Çünkü hepsinin alın yazısı aynıdır. Düşünüyorum, öyleyse varlığımı yok edebilirim. Kitabın sonu. 22 Ağustos 2011.